Ayrım 21. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 210. Von Maltz ağzının tadını bilir bir yemek titiziydi. Pino'yu kent dışında pek az kimsenin bildiği bir restorana çağırmış ve konuğunu taze son balığı, kaymaklı tavşan kızartması ve lokanta sahibinin İngilizlerden gizlemeyi başardı. 1921'den kalma Rudesheimer şarabıyla ağırlamıştı. Bana kalırsa, dedi Pino yemeğin sonuna geldiklerinde, başkaları bizi anlaşmaya zorlamadan biz kendiliğimizden anlaşırsak daha kazançlı çıkarız. İki komşuyuz biz ama durmadan kavga ediyoruz. Tarihçi değilim ben, tıpkı sizin gibi bir iş adamıyım. Kim suçlu? Bunu da bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa bu işi burada bitirmek gerek artık. İşin başında aramızda bir savaş doğmasına izin vermemiş olsaydık o zaman komünistler de olmazdı. Çin'den gelen son telgraflardan haberiniz var mı? Felaket. Biz görüşmelerle, oyalamalarla uğraşırken onlar Çin'in yarıdan fazlasını ele geçirmişler. Fransa ile Almanya arasında bir savaş ne demektir biliyor musunuz? İç savaş demektir. Oysa şimdi ortak bir düşmanımız var, Ruslar. Von Maltz gülümsedi. Pino bu gülüşün onay mı yoksa alay mı olduğunu kestirememişti. Görüyor musunuz sevgili Pino, söyledikleriniz pek güzel, pek hoş ama çok değil. Daha Kasım'da hükümetiniz Ruhr'daki maden ocaklarının ve fabrikaların sahiplerine geri verilmesi kararını protesto etmişti. Ciddiye almamalısınız bunu. Hükümetlerin kamuoyunu doyurmak için arada bir böyle çıkışları olur. Sizin Hitler'in politikasını onaylamadığınızı biliyorum. Bu bakımdan işgalin bizde nasıl bir takım izler bıraktığını anlamanız kolaydır. Demagogların koz olarak kullanmaya çalıştıkları da bu zaten. Sizin durumunuz bizden kat kat iyi. Pek o kadar komünist yok sizde. Oysa Fransa'da her üç kişiden biri Moskova yanlısı. Ancak hükümetimizin anlaşma yapmaya değer olduğu konusunda sizi temin edebilirim. Hareketimden önce Bedie ile konuştum. Söylediği şuydu bana. Biz Almanlarla anlaşmadıkça Avrupa Birliği'nden söz etmek gülünçtür. Ya Saar Havzası? Silezya'nın, Pomeranya'nın, Doğu Prusya'nın yanında sözünü etmeye bile değmez. Biz doğuda size yardım etmeye hazırız. Sizinle açık konuşacağım. Halkımız yorgun, iflasın eşiğinde ve perişan. Boş sözlere karnını tok artık. Elinden tutup kaldırmalıyız onu. Siz ise engel oluyorsunuz bunda bize. Bizim kömürümüzü istiyorsunuz, bizi istemiyorsunuz. Alman askerini istiyorsunuz, Alman generalini istemiyorsunuz. İyi tanımıyorsunuz siz Almanları. İş adamlarının ince gülümsemeleri, sokak kalabalıklarının pasifliği, politika madrabazlarının yaltaklığı yanıltıyor sizi. Basit halk neler konuşuyor, bir de onları dinleyin bakalım. Ben Dortmund'da büyüdüm. Herkes tanır burada beni. Basit Alman halkının görüşlerini dile getirdiğimi söyleyebilirim size. Biz Amerika'nın vasiliği altında olmak istemiyoruz. Ve eğer bizimle gerçekten anlaşmak istiyorsanız bunu doğruca aracısız yapın. Soluk yeşil renkte kristal kadehini kaldırdı Pino. Evet, ne diyorduk? Siz Ohio, biz Florida değiliz. Yaşlı Avrupa'nın iki ulusuyuz biz. Devletlerimiz birliği için içelim. Oldukça uzun sürdü konuşmaları. Maden cevherlerinden, kömürden, büyük bir Fransız-Alman konsorsiyumun kurulmasından, Amerikalılardan para alınabileceği ama bunların başka ülkeler üzerinde otorite kurmalarına izin verilemeyeceğinden söz ettiler. Ayrılırlarken Von Maltz'ın yeniden gülümsediğini gören Pino, "Hayır," diye düşündü, "alay etmiyor. Huyu bu onun." Pino, Dortmund'da birkaç gün daha kalmaya karar verdi. Fabrikaları gezecek, mühendislerle konuşacaktı. Von Maltz ise Fransızla yediği yemekten hemen sonra Frankfurt'a gitti. General Daves dev gibi iri yarı bir adamdı. Yüzü bir şeye küsmüş çocuk yüzü gibiydi. Açık mavi, temiz bakışlı gözleri vardı. Albay Roberts şöyle derdi onun için. Akıllı değildir ama kurnazdır. Felsefe yapmayı sever ama Rusların oltasına takılan birçoklarına tercih ederim kendisini. Dış görünüşüne bakmayın. General Daves tecrübeli bir hilekardır. Daves, Von Maltz'ı çınlayan tatlı bir kahkahayla karşıladı. Gülüşleri hep böyleydi zaten. Hiç beklenmedik bir anda ve boşanırcasına. Anımsıyor musunuz nasıl da kuşkulanmıştı Ruslar sonbaharda hava köprüsünün sağlamlığından? Neredeyse ilkbahar gelecek. General Clay, Berlinlilerin artık iyice yatıştıklarını, kuşatmanın sonunu beklediklerini söyledi. Von Maltz gülümsedi. Berlin şanslı çıktı. Buradakinden çok daha büyük kararlılık gösterdiniz orada. Yanılıyorsunuz. Ortam Almanlardan yana şimdi. Sağlam bir hükümet kurmak gerek. Bunun içinse açıklık gerek. Sizin Washington'daki dostlarınızın kendilerine özgü bir fısıltı gazeteleri var. Alman halkından gelen umutsuz çığlıklara hiç kulak verdikleri yok. Öte yandan Paris'te değil bazılarının en küçük fısıltılarını bile duyuyorlar. Pino uğramıştı geçenlerde bana. Posta gelmiş mi diye yoklamak istemiş. Ne önerdi bana biliyor musunuz? Sizin ardınızdan kendisiyle anlaşmamı. Davies bir kahkaha patlattı. Beni bağışlayın von Mals ama bu çocukluk. Ne verebilir ki Fransızlar size? Nicedir isteyici rolünü oynamakta kendileri. Dilenciye bir şey vermedikleri zaman son olarak şantaj yoluna başvurur ya. Biraz ona benziyor bu. Fransızların bize hiçbir şey vermeyeceklerini söylüyorsunuz. Bunu biz de biliyoruz. Ama sormama izin verin. Peki ya size ne verebilir bu Fransızlar? Pino eğer şu anda bir seferberlik ilan etseler, çağrılanın üçte bir Rin'in seve seve savaşacağını söyledi. Yalnız Moskova'ya karşı değil, Moskova'dan yana. Geri kalan üçte ikisi yeter bize diyebilirsiniz. 940'da bunların bize kapıyı nasıl ardına kadar açtıklarını anımsayın bir. Eğer savaş başlarsa kapılarını bu kez Ruslar açacaklar. Yaşamayı kurban olmaktan çok daha fazla seviyor bunlar. Bir dipsiz kova, bir kaçaklar ordusu olmalarına rağmen siz bunları müttefikleriniz olarak korumaya kararlısınız. Fransa'yı hoşnut edelim derken Almanya'yı karşınıza almış oluyorsunuz. İyi yapılmamış bir hesap bu. İçinden baştan sona hak veriyordu von Mals'a general. Batı Almanya'nın Fransa ve İngiltere'nin birlikte oluşturacaklarından hem sayıca daha çok hem de savaş yetiğine yüksek tümenler çıkartabileceğini kaç kez yazmıştı Albay Roberts'a. Albay Roberts, Davies'i Alman kökenli olarak görüyordu. Ama Davies von Mals'ın sözlerine de kızmıştı. Onun bu ders verircesine konuşmalarını dinlemek zorunda mıydı? Evet, bana kendi inisiyatifiyle gelmiş değil. Alışveriş yapıyor Almanlar ve bunun gereği olan bilgileri topluyorlar. Ama eğer şimdi kendilerine biraz yüz verirsem, ileride daha da küstahlaşacaklardır. Dostlarınız her gün yeni bir takım istemler, yeni bir takım yakınmalarla geliyorlar. Ya doğu sınırına ilişkin bir açıklamamız gerekiyordur kendilerine ya Saar havzasını istemektedirler. Müller dün savaşın çıkışında Almanya'nın sorumlu sorunu yeniden gözden geçirmezse hükümete girmeyeceğini açıkladı. Tüm bunlar, bağışlayın beni ama pek akıllıca şeyler değil. Biz Almanlar için yapabileceğimizden fazlasını yaptık. Ruhr havzasına ilişkin olarak Fransızların isteklerine aykırı karar aldık. Federal bir cumhuriyet kurulmasında diretip kabul ettirdik. Batı Berlin'i Ruslardan kurtardık. Anımsıyor musunuz ne vardı 4 yıl önce burada? Eski yaraları deşmek istemem ama geçmişi de bir kalemde silip atamazsınız. Von Mals gülümsedi. Davies kızmıştı. Bu hiç de fena bir şey değildi. Varsın Washington'da bizim kötü bir ortak olduğumuzu söylesin. Zaten bu oyunda en berbat şey iyi bir ortak olarak görünmek. Ama generali daha fazla öfkelendirmenin de gereği yok. Meslektaşların çoğundan daha akıllı. Kendisiyle dostça ilişkileri sürdürmekte yarar var. Von Mals konuyu değiştirdi. Ruhr, yeni Avrupa ordusunun silah ve teçhizat deposu olabilirdi. Davies sakinleşmişti. Hatta von Mals tepkili silahların Montgomery'nin dehasından daha önemli olduğunu söylediğinde babacan temiz bir gülümseme yayıldı yüzüne. Von Mals otomobille döndü evine. Büyük bir yorgunluk duyuyordu. Tembel tembel bir şeyler düşünüyor ama bir türlü asıl neyi düşünmek istediğini anlayamıyordu. Birden gülümsedi. Çok olmuş ben doğalı. Yüzyılın sonlarında nasıl saf, nasıl rahattı hayat. Almanya, dünya ya da ay gibi sağlam görünürdü. Genç Kaiser Dortmund'a gelmiş, unutma beni çiçeğinden bir buket sunmuşlardı kendisine. Aynı yıl Teğmenciğin biri kendisini beğenmediği için Keller'in kızı kendini suda boğmak istemişti. Kızı sudan çıkaran kurtarıcıya büyük bir cevizli pasta getirmişlerdi. Bu bir aşk şarkısı değil miydi oysa? Von Mals silkinip dalmakta olduğu yarı uykudan uyandı ve gözlerini pencereye çevirdi. Ren nehri boyunca gidiyorlardı. Çocuk yaşlarından beri von Mals Ren'in basit bir nehir olmadığını bilirdi. Ren sarayların, efsanelerin, büyülerin, kutsal Almanya'nın kutsallığının bir yıkıntısıydı. Fräulein Keller, mutsuz aşkı yüzünden bu sularda boğmak istemişti kendini. Sonra Senegalliler boğulmuşlardı Ren kıyılarında. Şimdi ise Davies buradaydı. Bu kendini beğenmiş küstah herif buyruk veriyordu buralarda. Evindeymiş gibi de rahattı. Hükümete girecek Alman arıyorlardı. Tıpkı bir zamanlar Maître d'Hôtel ya da kahya aradıkları gibi. Okulda söyledikleri bir şarkıyı anımsadı. Büyük Ren, Alman Ren, kimse alamayacak seni elimizden. Ama almışlardı. Von Mals kederle bakındı çevresine ve başını yeniden pencereye dayadı. Bir duvar üstüne Yanke Go Home yazmışlardı. Yazının hemen yanında orak ve çekiç vardı. Bu ne alçaklık diye düşündü von Mals. 10 yıl önce Hitler'in ülkeyi komünistlerden temizlediğine inanırdım. Bu konuda da aldatmış meğer bizi. Öte yandan Daves'in vaazlarını dinlemek tiksinç ama bu yine de Rusları görmekten iyidir. Ya Ren'in nasibine ne düştü? Hiçbir şey. Onun için Fräulein Keller canına kıydı ama bundan da bir şey çıkmadı. Daves boş yere seviniyor. Politika köpük gibidir. Yüzeyi kaynar, derinlikleri sessizdir. Hükümete kimleri alacaklar ve hükümet toplantıları nerede olacak? Bonn'da mı, Frankfurt'ta mı, yoksa Kurfürstendamm'da mı? Neyi değiştirir bu? Aptalca konuşmalardan yoruldum artık ben. Pino'nun önerisi ise düşünmeye değer. Konsorsiyum fikri hiç de fena değil. Fräulein Keller'in beyaz bir finosu vardı. Efendisinin ardından o da atmıştı kendini ırmağa. Ama kurtarmışlardı onu. Von Mals gözlerini kapadı ve uyudu. 27. Pino birden gazetecinin yokluğunu fark etti. Leser gerekli değildi kendisine ama düzenli bir adamdı Pino. Madem ki çevremde koşturup durması için gönderdiler onu, öyleyse koşturmalı. Almanya geldikten sonra Leser, Alman mutfağına dair söylenenlerin doğru olduğunu anlamıştı. O, üzerine yapış yapış sos dökülü etleri, haşlanmış patates ve elma pürelerini tiksintiyle yiyordu. Bu konuda kendini hazırlamıştı ama Bernard'ın da yalan söylediği ortaya çıkmıştı bu arada. Evet, Alman kızlar arasında alımlı olanları yok değildi ama dudaklarını kıpkırmızı boyamış, kaşlarını almış esmerin biri daha ilk günden Almanya'da savaştan sonra törelerin çok katılaştığı yolda 2 saat kafa ütülemişti. Bütün bir hafta ne yapacağım ben burada diye düşünüyordu Leser. Kahvelerde gördüğü kızları hafif buluyordu. Kendisinin ise katı bir ilkesi vardı. Kadınlara para harcamak ahmaklıktı. Sık sık yurt dışına çıkması gerekmişti şimdiye kadar. Gazetesi İtalya'ya, Yunanistan'a, Finlandiya'ya göndermişti onu. Gittiği her yerde de kendisine karşı koyamayan kadınlar bulmuştu. Yalnız Dortmund'a lanet okuyordu. Bir pastacı da kendisine cilveli cilveli bakan tatlı yüzlü bir sarışına teklifte bulunduğunda "Beyefendi," demişti kız, "karşınızda namuslu bir hanım bulunuyor." Oturdukları Besançon'da hiç dışarı çıkmamış 40 yaşlarındaki halasına doktorun deniz banyosu salık verişini anımsadı Leser. Kendisi çocuktu o sıralar. Halası yanına onu da almış, Normandiya kıyılarına gitmişti. Giyindiğinde kendini çıplak gibi göstermeyecek bir mayo bulabilmek için bütün mağazaları dolaşan hala sonunda ağlayarak "keşke ölsem" diye yakınmıştı. Doktor Grimm benim namuslu bir kadın olduğumu unutuyor galiba. Leser Dortmund'da karşılaştığı kişilerle somurtkan bir suratla konuşuyor. Onlara Berlin blokajı, Jean-Paul Sartre, Bolşevikler, Pino üzerine neler düşündüklerini soruyordu. Bir gün mühendis Wilhelm Schaer'ın çalışma odasında oturmuş cep defterine sıkıcı bir takım sayılar not ediyordu. Schaer fabrikaların yeniden kurulmasından söz ediyordu ona. Birden kapı açıldı ve şık giyimli, dumanlı gözleriyle okşar gibi bakan bir kadın girdi içeri. Bayan Irma Schaer, karım diye tanıştırdı Schaer içeri giren kadını. Leser kararını verdi. Rahibe değil bu kadın. Mühendis elindeki dosyadan kendisine rakamlar ve çeşitli sayısal bilgiler verirken o Irma'nın cebine küçük bir pusulayı sokuverdi. Bu kez yanılmamıştı. Irma buluşma yeri olan parka gelmişti ve büyüleyici bir güzellikteydi. 2 saat kadar gevezelik ettiler o gün. Ertesi gün Schaer Düsseldorf'a gitti. Leser'e de geceyi Irma ile geçirdi. Açık sözlüyle büyülemişti Irma Leser'i. "Benim öyle kafasız bir hoppa kadın olduğumu düşünme sakın," diyordu. "Bunu ilk kez seninle yapıyorum." Bir saat sonra ise Leser'den öncekileri anlatmaya başlıyordu. Leser ise onun anlattıklarına göre kendisinin kaçıncı olduğunu hesaplamaya çalışıyordu. 17. mi yoksa 19. mu? Evlendiğinde 20 yaşındaydı Irma. Onu taparcasına seven Willy ise yetenekli bir mühendis olarak bilinirdi çevresinde. 42 yılında Willy cepheye gidene kadar 3 yıl mutluluk içinde yaşamışlardı. Ağlamıştı Irma kocasının gidişine. Sonunda kendini toparlamış ve yaşlı ama ilginç bir profesöre aşık olmuştu. Sonra Bum Bum gibi tuhaf bir takma adı olan bir subayı ve daha sonra da izinli bir eri sevmişti. Irma çok tatlıydı ama nedense konuşması kabaydı. Bombardımanlar başlayınca valeryan damlası içmiş ve ağlamıştı. Daha sonra da Heidelberg'e kız kardeşinin yanına gitmek zorunda kalmıştı. Sıkıcıydı hayat Heidelberg'de. Gerta'nın profesör olan kocası Stalingrad yakınlarda ölmüştü. Olup bitenler anlatıldığında korkunç bir öykü sanılan şeylere benziyordu ve Irma luminal tabletleri içtiği halde uyuyamıyordu. Amerikalılar geldiklerinde Gerta'nın evine de Harper adlı bir teğmen yerleşmişti. Kendisine çikolata ikram eden teğmenle uzun uzun konuşuyordu Irma. Okulda öğrendiği İngilizcesini tazelemek istiyordu. Kuşkusuz fazla katı olamazdı Amerikalıya karşı. Savaş savaştı. Teğmen de sevimliydi hakçası ama Amerikalılar hem kaba oluyorlar hem de pek acele ediyorlardı. Sonunda Willie dönmüştü. Libo yakınlarında ağır yaralanmıştı ve artık erkeklik görevini yerine getiremeyecekti. Irma kendinde değildi. Bir nevropatolog çağırmaları gerekmişti. Willie hala tapınırcasına seviyordu onu ama Irma 30 yaşındaydı ve yaşamak istiyordu. Dortmund'da çok sayıda İngiliz vardı. Bunlar Amerikalılardan daha inceydiler ama anlatılmak istediğini biraz geç anlıyorlardı. Bir subay Irma'ya kur yapmış, gözlerini ondan ayırmamıştı ama yalnız kaldıklarında kaçıp gitmişti. Kısacası bunların hepsi bir anlık heyecanlar, geçici bağlantılardı. Anılmaya bile değmezlerdi. Irma ömründe ilk kez kendini yitirmişti. Birincisi bir zamanlar Willie ile, şimdi de Leser'le. "Desene kocam bir harem köpeği," dedi Leser. Irma ağlayarak, "Böyle söylememelisiniz," dedi. Almanya için acı çekti o. Sonra Irma, Willie'nin hiçbir zaman yürekten bir Nazi olmadığını anlattı. Willie Ruslara karşı dövüşmüştü. Onlar da komünist olduklarına göre demek ki Willie haklıydı. Von Mals da çok değer veriyordu ona. Willie sık sık, "Von Mals," derdi. Kafası çalışan bir adam. Durumdan nasıl yararlanmak gerektiğini biliyor. Almanya yeniden büyük bir devlet olmalıdır. Willie evlerine konuk gelen Irma'nın erkek kardeşiyle de dost olmuştu. "Ne iş yapar kardeşin?" "Teğmen'de. Benden 4 yaş büyüktür. Çok iyidir Fritz. Şimdi Amerikan bölgesinde bir subay birliğinde çalışıyor. Biliyor musun, buraya bize geldiğinde söylediği bir söz beni öyle şaşırttı ki. Yeniden ve hem de çok kısa bir süre sonra savaş olacakmış. Willie de onu onayladı. Bunun bir çıkış yolu olduğu görüşünde ikisi de. Bana kalırsa delilik bu. Dortmund'u nasıl bombaladıkları aklıma geldikçe düşen ilk bombadan önce ölmenin en iyi yol olacağını düşünüyorum. Bunu Willie'ye de söyledim. Benim politikadan hiç anlamadığımı, Rusları Asya'nın içerilerine kovmak gerektiğini ve madem ki Amerikalılar buna karar vermişlerdi, bunun böyle olacağını söyledi. Gerta'nın kocası da onların kafasında. Hani Ruslar öldürmüştü Gerta'nın kocasını? Johan da ölen, pek tatlı, kadın kız peşinde koşmayan, tipik bir bilgindi. Gerta acısından yatağa düştü, hastalandı. Sonra bir ekonomistle evlendi. Yani yiyecek karneleri dağıtımını yönetirdi adam. Doğrusu başında uygunsuz buluyordum bu evliliği ama yanılmışım Günter hakkında. Nazi partisine benzer bir partileri var. Düzenledikleri kongreye Heidelberg adayı olarak katıldı Günter. Pek korkardı Gerta onun için. Çünkü Nazi'ydi Günter. Ama şimdi Nürnberg duruşmalarına alçakça bakıldığını, hepsini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylüyorlar. Gerta Amerikalıların Günter'i tutuklayabileceklerini söyledi bana. Geçen ilkbahardaydı bu. Noel'de Günter buraya geldi. Willie ile bir odaya kapanıp bütün gece konuştular. Neler konuştuklarını bilmiyorum ama daha sonra Günter'in durumunun ne olduğunu, Dortmund'da kendisini tutuklayacaklarından korktuğu için geldiğini sorduğumda Willie uzun uzun güldü bana. Hiç aklına gelir miydi? Meğerse Amerikalılar para veriyormuş onlara. Politika böyle karmaşık bilmece işte ama ben Gert adına sevindim. Gönül borcu dolu bakışlarla bakıyordu Irma'ya Leser. Bu kadın yalnızca Dortmund'daki günlerini renklendirmekle kalmamış, aynı zamanda birçok şeyi anlamasına da yardım etmişti. Hareketinden bir iki gün önce mühendis Schayer'e bir kez daha uğradı Leser. İlk karşılaşmamızda anlattıklarınız sorunların ekonomik yanlarını açıklayabilmemi sağlıyor. Ama geniş halk yığınları genel bir takım karakteristikler ister. Siz 25 yıl önce delikanlıydınız. Öğrenciydim. Bu daha da iyi. Demek ki o günleri anımsayabilirsiniz. Şimdiki Almanya ile söyler misiniz bana? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanya arasında belli başlı ne gibi farklar var? O zamanlar burası komünistlerin yuvasıydı. Bir fanatiğin, Herr von Mals'ın üzerine nasıl taş attığı bugünkü gibi aklımda. Şimdi de bizde komünist kalmadığını söyleyemem. Bu karantinaya alınması olanaksız bir salgın hastalıktır. Ama Fransa'da ya da İtalya'da olduğundan çok daha azdır bizde komünistler. Bakın işte bunu yazmalısınız. Sonra 20 yılların başlarında bir takım pasifist tiratlar okunmaya başlandı. Hiçbir savaş Almanya'nın tüm ruhsal zenginliği sayılan gençlerin hayatından daha önemli olamazmış da bilmem neymiş de. O yıllarınkinden çok daha fazla acı çektiğimiz halde şimdi böylesi düşüncelere rastlanmıyor. Elbette Almanya barıştan yanadır ama bu ülkemizi Avrupa uygarlığının düşmanlarından koruyan bir barıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizde şiddetli bir ahlaksal çöküş başladı. Kitapçı dükkanlarında bayağı dergiler satılıyor, alabildiğine bir kokuşma, alabildiğine bir çürümedir gidiyordu. Oysa şimdi kuşkusuz siz de farkına varmışsınızdır, putlaştırma ölçüsüne varan bir aile bağının kutsallığı söz konusu ülkemizde. Leser, şairin Söylediklerinin tümünü not defterine geçirdikten sonra pek nazik bir şekilde vedalaştı. Eşinize derin saygılarımı iletiniz lütfen. Lesser, Pino'yu trenin kalkmasına bir saat kala gördü. Oho, siz misiniz dedi Pino. Ben de sizi çoktan Paris'e gittiğinizi sanıyordum. Çok meşguldüm, belgeler topladım. Umarım ki gazeteler için birkaç söz söylersiniz bana. Yazın. Burada turist olarak bulunuyordum. Komşu bir ülkenin yaşayış durumunu görmek de amacım. Birçok iş adamıyla karşılaştım. Her yerde büyük atılımlar, büyük başarılar gördüm. Atlantik ötesi dostlarımızın da yardımıyla yeni Almanya ayağa kalkmıştır ve onun Avrupa ailesi içine gireceği an hiç de uzak değildir. Bu kadar. Pino dönüşte de Frankfurt'ta birkaç saat kaldı. Davos'ta görüşmek istiyordu. General sevecenlikle karşıladı onu. Avrupa ülkeleri içinde en çok Fransa'yı seviyorum. Gerçekten candan dostumuz olduğunuzu biliyorum. Sizin Almanya'da bulunduğunuzu söylediklerinde çok sevindim. Şimdi en önemli şey anlaşmaya varacak bir yol bulmak. Elbette her şey yoluna girmiş değil daha burada. Geçmişin birçok kalıntıları varlıklarını sürdürüyorlar ama eski düşünce ve anlayışları yatsımak gerektiğine inanan Almanlar da var. Eğer siz de onları desteklerseniz barış yönünde büyük bir adım atılmış olacaktır. Pino gürültüyle sümkürdü. Altın gibi sözler, çıkmazdan nasıl kurtulacaklarını Almanlara sizin gösterdiğinizi umuyoruz biz. Dortmund'da von Maltz'ı gördüm. Akıllı bir adam ama geçmişte yaşıyor. Eğer onun sözlerine bakacak olursak, siyasal havayı Amerikalılar değil, Bismarck'ın askerleri oluşturuyor. Almanlar hep geçimsizlikte görmüşlerdir kurtuluşlarını. İtalya'yı bize karşı kışkırtıp durmuşlardır. Şimdi de von Maltz'ın çılgınca bir planı var. Bizim Amerikalılarla aramızı açmak istiyor. Geçmişten kalma bir hastalık. Von Maltz'ı iyi tanırım. Canlılığını, deneyimli oluşunu değerli bulurum. Ne var ki eski bir Prusyalı gibi düşünür. Yazık ki Bavyera'da bulunmadınız siz. Çok ilginç kişiler var orada. Geçen hafta bir binbaşıyla konuştum. Münih'te büyük rol oynayan bir kişi bu. Fransa'yı binbaşı Schirke kadar bilen ve seven bir Alman görmedim ben daha. Schirke'yi kendisini de tanıdığını söylemek istedi Pino ama vazgeçti. Konusu Ruhr'un geleceği olan küçük bir söyleşiden sonra da sevinçle ayrıldı. Davos durumu anlıyor gibi. Bizim isteklerimiz de göz önünde bulunduracağı benziyor. Gece trende Pino düşünüyordu. Schirke. Hayret, nasıl da birdenbire ortaya çıkıveriyor insanlar. Rusya'da öldürüldüğünü sanıyordum ben onun. Elbette bilir Schirke Fransa'yı. Hem de iyi bilir. 3 yıl koyun kırkar gibi kırktı bizi. Ama Amerikalılar açısından bu yine de bir sıkılmazlık. Şirkenin Fransa'da çok göze batan bir durumu vardı. Komünistlerin bu duruma karşı nasıl çığlık çığlığa bağıracaklarını kestirebiliyorum. Hoş, onlar her zaman bağırıp çağırıyorlar ya. Biz de bir niveyi tutturmuş gidiyoruz. Niye Schirke olmasın sanki? Niveyi düşmanlarla birlikteydi. Schirke'nin ise kendini haklı çıkaracak yanı vardı. Almando, yani düşmanın kendisiydi. Ama bu tür sorunlara ahlaksal açıdan bakmak da gülünç aslında. Özel hayatında onurlu olması gerek kişinin. Bir senedi imzaladın mı ödeyeceksin. Politikada ise herkes birbirini aldatıp duruyor. Kim kazanırsa haklı da o. Schirke? Varsın Schirke olsun. 21. ayrımın sonu sayfa 220.